Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere Mektup 4. bölümdeyiz bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bu nedenle diyor 1. ayette, Tanrı'nın huzur diyarına girme vaadi hala geçerliyken herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım. Çünkü biz de onlar gibi iyi haberi aldık ama onlar duydukları sözü imanla birleştirmediklerinden dolayı bunun kendilerine bir yararı olmadı. 2. ayet. 3. ayette şöyle diyor. Biz inanmış olanlar huzur diyarına gireriz. Nitekim Tanrı şöyle demiştir. Gazaba geldiğimde ant içtiğim gibi onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Oysa Tanrı dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır. Çünkü bir yerde 7. günle ilgili şunu demiştir. Tanrı 7. gün bütün işlerinden dinlendi. 4. ayet. 5. ayette şöyle diyor. Bu konuda yine şöyle diyor ki onlar huzur diyarıma girmeyeceklerdir. 6. ayet. Demek ki bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler. 7. ayet. Bundan dolayı Tanrı uzun zaman sonra Davut'un aracılığıyla bugün diyerek yine bir gün belirliyor. Nitekim daha önce eğer bugün onun sesini işitirseniz yüreklerinizi nasırlaştırmayın denilmiştir. 8. ayette de şöyle okuyoruz. Eğer Yeşu onları huzur diyarına kavuştursaydı Tanrı daha sonra bir başka günden söz etmezdi. Değerli dostum, Tanrı 7. günde dinlenmiştir ve Sept günüydü bu. Ancak Sept günü tutulması gereken bir gündür. Bugün gerçek Sept'e girdiniz mi? Kurtuluşunuz için sadece ve sadece Mesih'e güvenmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz dostum? Başka bir şeye güveniyor musunuz? Güvendiğiniz şey o mudur? Yani Rab midir? Siz o huzura girdiniz mi? Burada kurtuluş huzurundan, Mesih'e güvenmenin huzurundan söz ediyor. Bugün diyor, yarın değil, bugün. Sizler ve benim için geçerli olan gün bugündür. Bugün, şimdi, her nerede olursanız olun dostum, eğer onun sesini duyarsanız yüreklerinizi katılaştırmayın. Sonra Yeşu, kurtarıcı anlamına gelen eski antlaşma sözcüğüdür. İsa Mesih de yeni antlaşma sözcüğüdür. Burada Yeşu olması gerekmektedir. Eğer Yeşu onları huzura kavuştursaydı diyor, Tanrı daha sonra bir başka günden söz etmezdi. Yeşu yaşlandığı dönemde daha keşfedilmemiş birçok topraklar vardı. İsrail halkı Tanrı'nın kendilerini bekleyen bütün bereketlere henüz girmemişlerdi. Yeşu bunu onlara sağlayamamıştı. Ama İsa Mesih'e güvenirseniz Mesih içinde yaşamanız için meyve ve bereket ve sevinç olan bugünkü Kenan'a girmenize izin verecektir. Buna bugün çok ihtiyacımız vardır. Yani onun huzuruna girmek. Peki bu huzuru çalan nedir biliyor musunuz değerli dinleyicilerimiz? İmansızlık. İşte böylece Tanrı'nın halkına bir Sept günü dinlenmesi kalıyor diyor İbranilere yazarı 4. bölüm 9. ayette. Burada yazar Tanrı'nın bütün halkının cennetsel bir huzur bulacağı geleceği düşünüyor. Cennet derin bir tatmin, gerçek bir sevinç ve gerçek bir bereket yeri olacaktır. İşte böylece Tanrı'nın halkına bir Sept günü dinlenmesi kalıyor. İbraniler 4 ayet 10'da şunları okuyoruz. Tanrı kendi işlerinden nasıl dinlendiyse onun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir. Tanrı 7. gün dinlendiğinde oturup ay çok yoruldum 6 gündür günde 8 saat güneşin doğuşundan batımına kadar çalışıyorum ve bittim. Şu rahat koltuğa oturup dinleneceğim dediği gibi bir izlenim edinmemeliyiz. Dinlenme sözcüğünün arkasındaki düşünce hiç de bu değildir. Buradaki düşünce tamamlanmanın dinlenmesidir. Her şey tamamlandı. Yaratılış bitmişti. Tanrı o zamandan beri yaratma işini yapmamıştır. Evreni için belirli sayıda atoma ihtiyacı vardı ve hepsini bir kerede yaptı. O zamandan beri başka yapmadı. Evrende bir sürü değişiklik olmaktadır ama bunlar hep o ilk özgün atomların kendilerini yeniden düzenlemeleridir. Sizler ve ben yeni yaratılış hariç yaratılışın bittiği bir evrende yaşıyoruz. O yeni yaratılış Golgota'da ve Pentekost gününde başlamıştı. Golgota'da biliyorsunuz İsa Mesih çarmıha çakıldı ve insanların günahları için öldü. Pentekost gününde de Kutsal Ruh İsa Mesih'e iman edenlerin yüreklerine geldi. Pavlos 2. Korintoslar 5.17'de şöyle diyor. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Tanrı'nın günümüzde yarattığı tek şey Tanrı oğullarıdır. Onları Mesih'e iman aracılığıyla yaratır. Ve Tanrı'nın onlara vaat ettiği bir huzur vardır. Tanrı cennetsel bir huzur vaat etmiştir. Ama sevgili dostum, şimdi bile hayattan zevk almanızı ister. Birisinin söylediği gibi cennete kadar giden yol cennettir. Bu hayattan zevk almamız gerekir. Yazarın burada sözünü ettiği şey budur. Tanrı dinlendi, işlerini bıraktı ve tamamladı. Bu yüzden kurtuluşunuza katkıda bulunmak için küçük parmağınızı bile kıpırdatmanız gerekmez. Günahkarlar olarak bizim Tanrı'nın "Ah sen ne kadar iyi bir insansın, senin cennette olmandan ötürü çok mutluyum çünkü sen cennete büyük bir katkıda bulunacaksın" diyebileceği bir şey yapabileceğimizi düşünmemiz garip bir fantezi değil mi? Dostum aslında durum hiç de böyle değil. Rab her şeyi bizim için yaptı. Doğruluğumuz bile değerli dostum Rabbin önünde kirli bezler gibidir. Bizim doğruluğumuzu kabul edemez çünkü bizde gerçekten doğruluk yoktur. Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur diyor İncil'den Romalılar 3.10'da. Bu nedenle Tanrı bize bitmiş kurtuluşu sunar. Yani Rab kurtuluşu tamamladı ve bize sunuyor. Ve bizler Mesih'e güvendiğimizde onda yeni yaratıklar oluyoruz. Bu nedenle diyor İbraniler 4. bölüm 11. ayette herhangi birimizin aynı tür söz dinlemezlikten ötürü düşmemesi için o huzur diyarına girmeye gayret edelim. Bir Tanrı çocuğunun sahip olabileceği en üstün tatmin duygusu Tanrı'nın iradesinde isteminde olmak, Tanrı'nın işini yapmak, Tanrı'ya güvenmek ve onda dinlenmektir. Tanrı'nın sizin ve benim varmamızı istediği görkemli yer burasıdır. Meryem buraya varmıştı. Marta mutfakta tencereler ve tavalarla uğraşırken o İsa'nın ayaklarının dibinde oturmuştu. Marta İsa'ya hizmet etmeyi istiyordu ama gerçek huzurun ne olduğunu bilmiyordu. Fırına bir şey koymaya karar verdi ve fırın tepsisine uzandı. O tepsi yeteri kadar büyük değildi ve onu yerine koyup daha büyük bir tane almaya karar verdi ama yere düşürdü. O tencerelerle tavalar onu çıldırtıyordu. Gerçekten yorulup bitmişti ve sonunda öfkelendi. Ama onun kız kardeşi Meryem hiçbir şey yapmadan sadece İsa'nın ayaklarının dibinde oturuyordu. O işini zaten yapmıştı. Tatmini İsa'nın ayaklarının dibinde oturmakta bulmayı öğrenmeliyiz değerli dostum. Evet değerli dostum, günlük yaşamımızda İsa'nın ayaklarının dibinde oturmasını bilmeliyiz. O huzur diyarına girmeye gayret edelim diyor İbraniler yazarı. Birisi huzura girmek için gayret mi etmeliyim diye sorar. Evet dostum, bu tıpkı bunun için savaşmak zorunda kalsa bile evinde huzur olmasını söyleyen İrlandalı adamın sözleri gibidir. Huzur için savaşmak mı? Evet, keşke insanlık bu dersi öğrenseydi. Size şunu söyleyeyim, barışa kavuşmak için savaşı kazanmanız gerekmektedir. Barışa sahip olabilmeden önce değerli dostum, zaferi kazanmalısınız. Burada huzur diyarına girmek için gayret edelim diyor. Ne de olsa bir iş yapıp da akşam olup oturduğunuzda yaptığınız işten ötürü kendinizi tatmin hissetmez misiniz? Bugün Tanrı'yı yakalamalıyız. Tanrı'yı duada ve imanla yakalamalı ve onun tarafından kullanılmalıyız. Mesih inanlı dostum, o hedefe ulaşmak için gayret edelim. Herhangi birimizin aynı tür söz dinlemezlikten ötürü düşmemesi için o huzur diyarına girmeye gayret edelim. Dünyada bu huzuru sizden çalabilecek tek şey inançsızlıktır. Her zaman Rabbe duam şudur. Ya Rab, sana güvenmeme yardım et. 30 yıla yakındır ki vaizlik yapmaktayım ve geriye dönüp baktığımda keşke Rabbe daha çok güvenseydim demem gerekiyor. Birçok kereler korku içerisinde ve inançsızdım. Bu yüzden bugün arkama yaslanıp ona güvenmeyi istiyorum. O çok harikadır dostum. Güvenimize layıktır. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir diyor İbraniler 4. bölüm 12. ayette. İki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar. Pavlos bu nedenle bundan dolayı ve çünküyü tartışmalarını bir arada tutan çimento gibi kullandı. Birisi Pavlos hakkında ne söylemek isterseniz isteyin, söylemeniz gereken bir şey Pavlos'un mantıklı olduğudur. Pavlos her kulede mantık kullanır ve ben onun bu mektubu yazdığına, yani İbranilere mektubu yazdığına inanıyorum. Çünkü küçük bir sözcüktür ama büyük bir sözcüktür. Birisi Tanrı büyük kapıları açmak için küçük menteşeler kullanır demişti. Bu o küçük menteşelerden biridir ama üzerinde büyük bir kapı vardır. Tanrı'nın sözü. Buradaki sözü yazılı söz olarak kabul etmeyen, onun Rab İsa Mesih olan diri söz olduğunu düşünen bazı yorumcular vardır. Ancak kutsal kitapta yazılı söze diri söz denilmektedir. Ben burada sözü edilenin Tanrı'nın yazılı sözü olduğuna inanıyorum. Yani kutsal kitap. Yazılı söz Mesih'i vahiy ettiği gibi diri Mesih'i vahiy eden bir çerçevedir. Burada hem yazılı ve hem de diri sözden bahsediliyor olabilir. Diri, canlı anlamına gelir. Tanrı sözü değerli dostum canlıdır, diridir. Etkin, enerji veren anlamına gelen eski Yunanca'daki energestir. Tanrı sözü canlıdır ve enerji verir. İki ağızlı her kılıçtan keskindir. İlahiyat fakültesinde bir profesörümüz vardı. Bir grup genç vaize Tanrı sözünü vaaz ettiğiniz zaman onun diri ve etkin olduğunu ama iki ucu keskin bir kılıç olduğunu hatırlayın. Cemaati keser ama diğer yüzü de sizi kesecektir. Bu yüzden kendinize vaaz etmediğiniz hiçbir şeyi cemaate vaaz etmeyin demiştim. Vaizlik yaparken birçok kereler kendime vaaz ettiğimi gördüm. Vaaz belki de benden başka hiç kimse için değildi ama benim içindi. Ben bu programları, kutsal kitap yorumları programları yaparken bana takılan bir arkadaşım, bir kardeşim vardır. Bana diyor ki, orada çalışma odanda oturmuş, kendi başına konuşuyorsun. Doğrusunu isterseniz, burada oturup kutsal kitabı öğretirken hep böyle olur. Kendi kendime konuşurum. Evet, şu anda stüdyodayım ve yalnız başımayım. Sizlerle konuşuyorum ama kendi kendime konuşuyorum. Söylediklerim radyo dinleyicilerimden hiçbirine hitap etmeyebilir ama bana hitap etmektedir. Çünkü ben burada Tanrı sözüyle baş başayım. Tanrı'nın sözünü çalışıyorum. Tanrı'nın sözünü okuyorum. Tanrı'nın sözünü veriyorum. Tanrı sözü iki tarafı keskin bir kılıçtır. Diğer adamı kesecektir ama sizi ve beni de kesecektir. Tanrı sözü iki tarafı keskin bir kılıçtır ve derinlere kadar kesecektir. Pavlos Selaniklilere şöyle demişti. Tanrı'ya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var. Tanrı sözünü bizden işitip kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da bu sözdür. Değerli dostum, Selanikliler Tanrı sözünü sadece sıradan bir söz olarak değil, Tanrı'nın gerçek sözü olarak kabul ettiler. Pavlos, Tanrı sözünü verdiğinde sözüm ve bildirim insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu demişti. Kutsal kitap yorumu radyo yayınlarımızı dinleyenlerden Tanrı sözü aracılığıyla Mesih'i tanıyıp kurtulan, Mesih inançlarının ve duanın tadını çıkarttıkları bir yere varan insanlardan birçok mektuplar alıyoruz. Tanrı sözünün amacı budur dostum. Sizin ve hayatınızın üzerinde bir etkisi olacaktır. Ya Tanrı sözü sizi günahtan uzak tutar ya da günah sizi Tanrı sözünden uzak tutar diye bir söz vardır. İnanlıların büyük bir kısmı Tanrı sözünde yeterince vakit geçirmiyorlar. Çok sayıda vaiz Tanrı sözünde yeterince vakit geçirmiyor. Bir vaizin sahip olabileceği en büyük disiplin, cemaatiyle birlikte kutsal kitabı kitap kitap ele alıp baştan sona kadar etüt etmek, çalışmaktır. Bu disiplinin cemaata, topluluğa bir yararı olmazsa vaize bir yararı olacağı kesindir. Vaiz olarak hizmet ettiğim her inanlılar topluluğunda cemaatle birlikte kutsal kitabı baştan sona kadar kitap kitap etüt ettim ve halen etmekteyim. Bunun bana çok yararı oldu değerli dostum ve oluyor. Benim için iyi oldu. Tanrı sözü keskindir, diridir, etkindir ve canlıdır. Canla ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. İkisi arasında dahice psikolojik bir ayrım yaratarak canla ruh arasında bir ayrım yapmaya çalışan bir sürü insan vardır. Sadece Tanrı sözünün canla ruhu ayırabileceğini biliyor muydunuz? Sizler ve ben bunu yapamayız. İnsanın canıyla ilgili kısmından ve Tanrı'nın bize kutsal ruhunu verdiğinden söz ederken birdenbire canla ruh arasında bir ayrım yapmadığımı, bunu ancak Tanrı sözünün yapabileceğini görürüm. Kutsal kitapta can ve ruhun eş anlamlı olarak kullanıldığı zamanlar vardır. Can ve ruhun ayrı olduğu ve aynı şey olmadığının açık olduğu başka parçalar da vardır. Sadece Tanrı sözü değerli dostum canı ve ruhu ayırabilir. İlikle eklemleri diyor. Söz bizim etimizin ta içlerine kadar işleyebilir. Yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar. Buradaki yargılar sözcüğü aslında eleştirme anlamına gelir. Günümüzde Tanrı sözünün birçok eleştirmeni vardır. Bir şey bilmek istiyor musunuz? Tanrı sözünün kendisi eleştiricidir. Sizi eleştirir, beni eleştirir kardeşim. Hiçbir insan Tanrı sözünü eleştirme pozisyonunda değildir. Bunun birçok nedeni vardır ve bir nedeni onun gibi başka bir kitap olmayışıdır. Tanrı sözü 1500 yıl gibi bir süre içerisinde bazıları diğerlerini hiç duymamış olan 40-45 kadar değişik yazar tarafından yazılmıştır. Buna karşın hepsinin söylediği söz birbirine uyuyor. Hepsi de aynı harikulade öyküyü sunarlar. Hepsi görkemli bir kurtuluşu sunar. Size şunu söyleyeyim ki hiç kimse bu harikulade kitabı eleştirme pozisyonunda değildir. Bir keresinde çok mükemmel ve zeki ve dünyaca tanınan bir bilgini dinleme fırsatım olmuştu. Bilginlerin çoğu alçak gönüllü olmaz ama bu çok alçak gönüllü bir adamdı. Konuşmasını bitirince, biliyor musunuz bugün size kendim üzerine bir eleştiri yapmaya çalıştım ama size şunu söylemek istiyorum ki ben kendimi eleştirecek pozisyonda biri değilim dedi. Bunu söylemek alçak gönüllülük gerektirmişti. Aynı şekilde hiçbirimiz kutsal kitabı eleştiremeyiz dostum. Gerçekten bu kitabı eleştirecek kadar çok şey bilmiyorsunuz. Ama bu kitap kesinlikle bizi eleştirecek kapasitededir. Bugün insanları Mesih'ten uzak tutan günahtır. İnsanları Tanrı'dan uzak tutan kafada var olan entelektüel sorunlar değil, yürekteki sorunlardır. Yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar, eleştirir. Aslında kutsal kitap değerli dostum, Tanrı sözü öncelikle yapılan hareketleri ele almaz. Elin yaptığı şey yüreğin düşündüğü şeyden ötürüdür. Elin hareketi önce yürekte gerçekleşmişti. Bu yüzden Tanrı sözü derinlere inip yüreği ele alır. Rabbisa çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, yalan tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır demişti. Bu gerçekten kirli bir listedir ama sizin ve benim yüreğimizde olan şeyler bunlardır. Yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır ve çok çürüktür. Onu kim anlayabilir demiştir Yeremya peygamber. Kimse anlayamaz ama Tanrı anlar. Tanrı sözü derinlere inip yüreklerimizin köşe bucağını ele alır değerli dinleyicilerimiz. Bizim için gerçekten önemli olan şeyler düzeyinde bize hitap eder, bize konuşur.